Ayrım 12.
Bu kurama göre form veya şekilin kendisi bütünüyle bir duyusal öğedir. Bu nedenle von Ehrenfels'e göre eğer çok basit 20 notalık bir melodiyi dinliyorsanız tüm deneyiminiz bu 20 öğe ve bir de form niteliği öğesinden oluşmuştur. Diğer bir deyişle 21 deneyimden oluşmuştur. Von Ehrenfels'in bu önerisi Wundt'tan ayrılan bir adım olmakla beraber geleneksel görüşten tümüyle bir kopma değildir. Gestalt psikolojisini anlayabilmek için burada biraz da fizik konusuna yer vermemiz gerekmektedir. Fizik alanındaki devrim, Einstein'ın izafiyet kuramını, görecelik kuramını ortaya atması ile başlamıştır. Bunun da Gestalt psikolojisinin çıkmasına doğrudan etkisi olmuştur. Bilindiği gibi daha önceleri Sir Isaac Newton, uzayı ve zamanı absolut, mutlak değişmeyen şeyler olarak görmüştür. Örneğin Newton'a göre zaman mutlak, doğru, matematiksel kendiliğinden, dışta hiçbir şeye bağlı olmadan kendi doğasıyla akıp giden, diğer bir adı ile süreklilik olan şeydir. Einstein ise Newton'un kuramının yanlış olduğunu, zamanın değişik yerlerde değişik hızlarda akıp gittiğini söylemiştir. Einstein kuramları George Gamow'un 1, 2, 3 sonsuz, 1, 2, 3 infinity adlı kitabında bulunabilir. Einstein uzay ve zaman yerine uzay zamandan birleşik bir alan gibi söz etmektedir. Böylece belli bir uzay zaman bölgesindeki zaman akımı belli bir uzay eğrisinden etkilenmektedir. Bu uzay eğrisi fikri hayal ürünü değildir. Çağdaş fizikte uzayın büyük yerçekim gücü olan güneş gibi cisimlerin beraberliğinde şekillendiği söylenmektedir. Burada önemli olan nokta görecelik kavramı ve alan gücü kavramlarının Gestalt psikolojisinin gelişiminde çok önemli etkileri olduğudur. Aslında bir yere kadar Gestalt psikolojisinde alan fiziğinin içgörülerinin psikolojik kuram sorunlarına uygulanmaya çalışıldığı söylenebilir. Böylelikle Gestalt psikolojisinin çıkışı, Alman deneysel psikolojisinden duyulan hoşnutsuzluk ve fizikteki yeni düşünme biçimlerinin gittikçe fark edilmesine bağlanabilmektedir. Max Wertheimer, 1880-1943. Max Wertheimer, Almanya'da genç bir üniversite öğrencisiyken von Ehrenfels'in derslerine girip form niteliği konusunda bilgiler edinmiştir. Wertheimer, von Ehrenfels'in önerdiği gibi formun da kendi başına diğer duyusal öğelere eklenmesi gereken bir başka duyusal öğe olduğu konusundaki görüşlerine inanmakta zorluk çekmiştir. Kendisi ayrıca fizik dersleri de almıştır. Bu derslerde edindiği bilgilere bağlı olarak deneyim sırasında düzenleme, organizasyon sorununu açıklayabilmek üzere yeni yollar önermiştir. Psikolog olmadan önce bir hukuk öğrencisi olan Wertheimer Prag'da doğmuştur. Külpe ve öğrencilerinin Büyük Wundt ile imajsız düşünce üzerine tartışmalara girdikleri sırada Würzburg Üniversitesi'nden doktorasını almıştır. Böylece Wertheimer daha çok genç iken tanrılara taş atmanın coşkusunu yaşamış sayılır. Zaman içinde Wertheimer'ın Wundt'a attığı taşlar, psikolojideki herhangi bir ekolden atılan taşlardan daha büyük ve daha can yakıcı olmuştur. Nazilerin güçlenmesi üzerine Wertheimer ve diğer iki Gestalt psikoloğu olan Wolfgang Köhler ve Kurt Kofka Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişlerdir. Gestalt psikolojisi bu ülkede hiçbir zaman büyük bir taraftar kitlesi toplayamamıştır. Ancak bu üç psikolog yine de yeterince etkili olmayı başarmışlar ve seslerini duyurmuşlardır. Kuramları ve deneyleri saygıyla karşılanmıştır. Sonuçta kendilerini tam anlamıyla gestaltçı olarak kabullenen psikolog sayısı az olmasına rağmen pek çok psikolog kendi görüşlerini gestalt psikolojisinin ışığı altında önemli ölçülerde değiştirmişlerdir. Fi fenomeni. Şimdi diyelim ki bir sinemadasınız. Perdedeki hareketler olurken sanki gerçek hareket görüyormuş gibi bir izlenim edinirsiniz. Ancak bunun yine de yalnızca bir görünüm olduğunu bilirsiniz. Aslında hareketli resim terimi dış dünyada olan bir şeyin tanımı değil, bir yere kadar sizin deneyiminizin tanımlanmasıdır. Perdeye aktarılanlar ise bir seri hareketsiz resimden başka bir şey değildir. Wertheimer bu görünürdeki hareket olgusuna fi fenomeni adını vermiştir. Wertheimer kuşkusuz bu fi fenomeninin varlığını belirten ilk psikolog değildir. Görünürdeki hareket sorunu aslında bilinen bir sorundur. Wertheimer bu konudaki deneylerine başladığı zaman bilinen bazı yanıtları da vardır. Örneğin hatırlanacağı gibi Wundt'a göre her hareketsiz resim gösterildiğinde gözlerin sabitleştiği noktaların değişmesi gerekmektedir. Bu sırada gözün hareketlerini kontrol eden kaslar, gerçek hareketin algılanması sırasında oluşan duyumlara, eş duyumlara neden olmaktadırlar. Böylelikle bu kas duyumları ile gerçek hareketin birleştirilmesi sonucu Helmholtz'un bilinçsiz yorumlama diyeceği bir iş yapılmaktadır. Göz yuvarlakları hareket ettikçe perdede sanki hareket varmış gibi bilinçsiz bir yorum yapılmaktadır. Wundt ise bu bilinçsiz yorumlama yerine kavrama ve yaratıcı sentez kavramlarını kullanmıştır. Ancak temeldeki fikir yine aynıdır. Söz konusu bu Wundt-Helmholtz yaklaşımı fi fenomenini açıklamak için öğrenme ve duyumların çağrışımı, birleştirilmesi ilkesini temel almıştır. Wertheimer var olan bu açıklamalardan pek tatmin olmadığı için kendisi Wolfgang Köhler ve Kurt Kofka'yı kullanarak bir seri deneyler yapmıştır. Deneyler yapıldığı süre içinde bu iki deneyin Wertheimer'ın hipotezlerinin ne olduğuna ilişkin hiçbir bilgileri olmamıştır. Onlar deney sonuçları kendilerine açıklandıktan sonra zaman içinde Gestalt psikolojisini bayrak edinmişlerdir. Wertheimer'ın deneyini düzenlerken yaptığı en önemli şey bir araç ile çeşitli çizgileri perde üzerine yansıtarak göstermek olmuştur. Bu araç belirli bir uyarının hızlı ve arka arkaya gösterilmesini sağlamaktadır. Wertheimer çok basit şekiller olan düz çizgilere sadık kalarak bazı şaşırtıcı soruları yanıtlamıştır. Bu basit deneyde iki çizgiyi alıp sonra da bunları aynı anda sanki iki zıt yöne hareket ediyormuş gibi göstermiştir. Gözler iki arklı yöne hareket edemeyeceğine göre fi fenomeninin bu durumlarda yine de geçerli olması bu fenomenin Wundt'un dediği gibi gözün hareketlerinden oluşmadığını kanıtlamıştır. Wertheimer'a göre bu sorunun yanıtı şöyledir. Fi fenomeni bir gestalttır. Diğer bir deyişle parçalara indirgenerek açıklanamayacak bir bütün algılamasıdır. Bütün parçalara göre önceliktedir ve aslında parçaların özelliklerini bile o belirler. Fi fenomeni sırasında oluşan duyumların doğası parçalar, fi fenomeninin özelliklerini oluşturmaz. Bunun yerine bütün fi fenomeni, duyumların, parçaların doğasını belirler. Wertheimer böylelikle klasik açıklamaları ters yüz etmiştir. Bazı kişilere göre bu bir açıklama gibi görülmeyebilir. Onlar Wertheimer'ın fi fenomeni için getirdiği bu açıklamayı sanki bu durum açıklanamaz demiş gibi algılayabilirler. Ancak bu doğru değildir. Wertheimer fi fenomeninin gerçekten olduğunu fakat bunun göz yuvarlaklarının hareketine değil ancak santral sinir sisteminin hareketlerine bağlanabileceğini söylemiştir. Diğer bir deyişle fi fenomeninden beyin sorumludur ve bu fenomenin öğrenme ile bir ilişkisi yoktur. Ona göre gerçek bir hareket oluştuğu sıradaki beyin süreçleri ile optimal bir sıklıkla gösterilen hareketsiz uyarıcılara karşı oluşan beyin süreçleri birbirinin aynıdır. Böyle birbirine eş beyin süreçlerinin de birbirine eş salgılara neden olduğu öne sürülebilir. İşte bu ünlü gestalt doktrini olan isomorfizm veya eş biçimcilik doktrinidir. Burada öne sürülen fikir birbirine eş biçimdeki veya şekildeki beyin süreçleri birbirine eş deneyimlere neden olmaktadır şeklindedir. Bütün ve parçalar. İlk karşılaşıldığında bütünün parçaların özelliğini belirlediği yolundaki gestalt doktrini kişiye biraz tuhaf gelebilir. Sanki sağduyuya tersmiş gibi düşünülebilir. Çünkü bizler her şeyin parçalardan yapılmış olduğu düşüncesine koşullanmışızdır. Halbuki bu parçaların bazı örüntüler ve bazı düzenlemeler içinde anlam kazandığını, farklı düzenlemelerin ise parçalara biraz farklı bir görünüm verdiğini unutuyoruz. Örneğin 1.70'lik bir adamın 1.50'lik bir adamın yanında uzun görülebildiğini ama 2 metrelik bir adamın yanında hiç de uzun sayılmayacağını düşünmüyoruz. Buradaki gestalt aynı anda iki adamdır. Böyle bir düzenleme oluştuğunda kısalık ve uzunluk kavramları gestaltın yapısı ile belirlenmektedir. Algısal organizasyon, düzenleme yasaları. Wertheimer'a göre bizim düzenlenmiş deneyimlerimiz uzun ve yorucu sınama yanılmalar sonucuna veya duysal deneyim birleşimlerine, çağrışımlarına bağlı değildir. O bu zihinsel düzenleme sorununa deneyimcilerden farklı bir biçimde yaklaşmıştır. Zihin, Locke'un dediği gibi bir tabula rasa değildir. Bununla beraber Wertheimer, Platon veya Kant geleneğindekiler gibi doğuştan gelen fikirler olduğunu savunan bir nativist de değildir. Bunun yerine fiziksel dünyanın düzenli olduğunu, beyin ve sinir sisteminin ise yalnızca dünyada var olan bu düzeni koruduğunu söylemiştir. Wertheimer, düzenli şekillerin daha küçük yaşlardan itibaren görülebileceğini savunmuştur. Tabii olgunlaşma veya kas kontrolü ile ilgili bazı sorunlar algılarımızı gerçekten saptırabilir. Onun bu yaklaşımını biraz nativistik yaklaşıma benzetebiliriz. Fakat önemli olan buradaki nativizmin beynin ve sinir sisteminin doğuştan gelen yapısına bağlı olduğudur. İnsanoğlunun yapısı uyaran durumlarının bazı özelliklerinden yararlanabilecek şekildedir. Örneğin uyaran öğeleri birbirine yakınsa böyle bir bilgiyi bir bütünü algılamak için daha kolayca kullanabiliriz. Birbirlerinden uzak iseler bütünü algılamak daha zordur. Wertheimer buna yakınlık ilkesi demiştir. Ayrıca burada detaylarına giremeyeceğimiz daha birçok algısal düzenleme yasaları ileri sürülmüştür. Burada önemli olan nokta Wertheimer'ın dünyada düzenlenmiş bütünler olduğunu ve bizim doğuştan getirilen sinir sistemimiz aracılığıyla bu düzenlenmiş bütünleri doğrudan algılayabilme özelliğine sahip olduğumuzu savunmuş olmasıdır. Verimli düşünme. Gestalt psikolojisinin ilgi alanının yalnızca algılama sorunları olduğunu düşünmek hatalıdır. Zaman geçtikçe gestaltçı yaklaşım öğrenme ve düşünme sorunlarına da aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle Köhler öğrenme psikolojisine pek çok katkıda bulunmuştur. Yaşamının sonuna doğru Wertheimer mantığa vurma ve problem çözme sorunlarına çok ilgi duymuş ve ölümünden sonra yayınlanan Verimli Düşünme adlı kitabı yazmıştır. Bu kitapta Gestalt doktrinleri eğitim yöntemlerindeki bozuklukların araştırılmasına uygulanmaya çalışılmıştır. Kendisi anılarında bir Alman sınıfında paralel kenarın alanını bulmayı öğrenen öğrencilerden söz etmektedir. Wertheimer öğretmenin iznini alarak tahtaya yatay yerine dikey bir paralel kenar çizmiş ve öğrencilere alanını bulmalarını söylemiştir. Öğrenciler biz bunu öğrenmedik diyerek soruyu protesto etmişlerdir. Wertheimer'a göre bu öğrenciler parçaların bütüne olan ilişkilerini anlayamadıkları için bu tepkiyi göstermişlerdir. Çocuklar bu alan hesaplarını yalnızca ezberlemişler ve ezberledikleri için de verimli bir düşünce içine girmemişlerdir. Wertheimer bu sorunu çözümlemek için çocuklara kartondan yapılmış paralel kenarlar verilmesini önermiştir. Çocuklara bu paralel kenarlar verildikten sonra kendilerinin bir makas ile bunları ikiye bölmelerini istemiştir. Bu işlem sonucu onlara ortaya çıkan iki parçanın diğer yönde birleştirilince bir dikdörtgen oluşturduğunu göstermiştir. Wertheimer okullardaki eğitim biçimlerini eleştirmiş ve eğitimin fazlasıyla tekrar ve ezbere dayandığını, gerçek anlamaya pek yer verilmediğini söylemiştir. Verimli düşünmedeki en ilginç bölümlerden biri, Wertheimer'ın Einstein ile yaptığı tartışmalara ve Einstein'ın görecelik kuramını ortaya attığı sıradaki verimli düşüncesine ilişkindir. Wertheimer ve Einstein yakın arkadaşlardır. Bu nedenle Einstein sık sık düşüncelerini Wertheimer ile paylaşmıştır. Einstein'a göre düşünme için gerekli uyaran ortada bir sorun olduğunun fark edilmesidir. Söylendiğine göre Einstein 16 yaşında bir genç iken kendi kendine "Acaba insan bir ışık hüzmesine binerse ne olur?" gibi sorular sorarmış. Wertheimer kitabının bu bölümünde genç Einstein'ın aslında karmaşık bir spekülasyon yığınından başka bir şey olmayan düşüncelerinden nasıl böyle bir özgün görecelik kuramını oluşturduğunu ayrıntıları ile anlatmıştır. Einstein'ınki gibi böylesine pırıl pırıl ve çarpıcı sonuçlara ulaşabilmenin hiçbir çağrışım, birleştirme kuramı veya koşullanmış reflekslerin birikimi türünden önermelerle açıklanamayacağını, çok daha farklı açıklamalar gerektiğini savunmuştur. Wolfgang Köhler, 1887-1957. Max Wertheimer, Gestalt psikolojisinin babası olarak bilinirken, Wolfgang Köhler de onun temelini oluşturan kişi olarak tanınır. Bazen böyle bir ayrımı, herhangi bir psikoloji ekolünün babası ve temelini oluşturan kişi arasındaki ayrımı yapmak gerekli olabilmektedir. Baba bir fikrin tohumlarını ekerken temelini oluşturanlar, bu orijinal fikri almakta, büyütmekte ve zaman içinde onu tutarlı bir ilkeler sistemi haline dönüştürmektedirler. İşte Wolfgang Köhler'in de işlevi bu türdendir. Wertheimer'ın yakınlarının azlığına karşılık Köhler pek çok ürün ile Gestalt psikolojisini psikolojideki temel ekollerden biri haline getirmekte önemli bir rol oynamıştır. Köhler Almanya'da Reval'de doğmuştur. Doktorasını Berlin'de Karl Stamp'tan almıştır. Hatırlanacağı gibi Wundt ve Stamp ses perdesi algılaması konusunda birbirleriyle çok tatsız bir tartışma içine girmişlerdir. İşte Köhler de Wundt gibi büyük bir otoriteye karşı geliştirilen böyle bir mücadeleye tanık olan kişilerdendir. Köhler'in düşünceleri üzerinde etkili olan bir başka kişi fizikçi Max Planck'tır. Max Planck, kuantum fiziğinin babası olarak bilinir. Köhler de bu kuantum kuramından edindiği içgörüleri daha sonra psikolojiye uygulamaya çalışmıştır. Köhler, 1. Dünya Savaşı'nın büyük bir bölümünü İspanyol adalarından biri olan Tenerife'de geçirmiştir. Onun bu adaya gidişi, oradaki maymun istasyonundan yararlanmak ve insandan daha alt düzeylerdeki hayvanlardaki düşünme süreçlerini incelemek amacıyla olmuştur. Savaş nedeniyle orada bulunduğu süre uzamış, o da bu dönem içinde çok değerli deneyler yapmıştır. Köhler oldukça genç yaşta iken, 35, Berlin'de Karl Stamp'tan boşalan yere gelmiştir. Bu durum Gestalt psikolojisi için büyük bir şans olarak nitelendirilebilir. Çünkü o sıralarda Berlin, Almanya'nın en önemli üniversitesidir. Köhler de psikoloji bölümünün başkanı olmuştur. Kendisi burada göreve başladığı tarih olan 1922'den 1935'e kadar çok verimli çalışmalar yapmıştır. Fakat Nazilerin güç kazanması ile birlikte Köhler de sonuçta ABD'ye göçmen olarak gitmiştir. Orada Swarthmore Üniversitesi'nde yazmaya, deneyler yapmaya ve psikoloji öğretmeye devam etmiştir. Kendisi ikna yeteneği çok güçlü bir kişi olduğu için sesini duyurmayı başarmıştır. Köhler davranışçı ekolün en önemli eleştiricilerinden biridir. Davranışçıların da aynen yapısalcıların yaptığı hatayı yaptıklarını söylemiştir. Davranışçıları da yapısalcıları da yaklaşımlarında atomistik olmakla suçlamıştır. Diğer bir deyişle onlar da karmaşık bütünü anlayabilmek için onu parçalara bölmeyi yeğlemişlerdir. Yapısalcılar algıyı duyumlara ve duygulara bölmüşler, davranışçılar da düzenli davranışı, dürtüler ve alışkanlıklara veya koşullanmış reflekslere bölmüşlerdir. Köhler ise organizmanın düzenli hareketlerinin ne psikologların gözleyebildiği ne de organizmanın doğrudan yaşayabildiği, örneğin koşullanmış refleksler, soyutlamalara bağlı olarak açıklanamayacağını savunmuştur. Yer değiştirme deneyleri. Diyelim ki 3 yaşlarında küçük bir çocuğun önünde oturuyorsunuz. Önünüzde de 2 plastik bardak var. Bardaklar arasındaki tek gözlenebilen farklılık da büyüklükleri olsun. Bardaklardan birinin çapı 5 cm, diğerininki de 7 cm'dir. Küçük çocukla bir oyun oynamaya başladığınızı düşünelim. Farz edelim ki 7 cm'lik bardağın altına bir misket koydunuz. Ondan sonra da bardakların yerlerini bir o yana bir bu yana değiştirelim. Öyle ki karşımızdaki küçük misketin hangi bardağın altına konmuş olduğunu unutsun. Daha sonra ona misketin nerede olduğunu soralım. Bulursa misketin onun olacağını da belirtelim. Birkaç tekrardan sonra küçük çocuk her seferinde doğru bardağı bulacaktır. Acaba burada o küçüğün öğrendiği nedir? Misketin 7 cm'lik bardağın altında olduğu mu? Bu soruya bir yapısalcı veya bir davranışçının vereceği cevap evettir. Bardağın değişmeyen büyüklüğü belirli duyumlara yol açan bir uyaran özelliği olarak düşünülebilir. Bu uyaranlar tekrar ile belirli motor tepkilerle birleştirilirler ve doğru tepki bir uyaran tepki alışkanlığı haline gelir. Köhler böyle bir yoruma karşı çıkmıştır. Ona göre fiziksel düzenlemenin doğası, yani bardakların büyüklüklerindeki farklılık, beyinde bu bardakları temsil eden örüntüde, paternde bir farklılık oluşturur. Bu durum daha açık olarak alan fiziği kavramlarının fizyolojiye uygulanması ile görülür. Burada önemli olan şey değişmeyen özellikler değil, değişmeyen ilişkilerdir. Köhler küçük çocuğun bu ilişkileri, yani misketin her iki bardaktan daha büyük olanının altında bulunduğunu öğrendiğini söylemiştir. Köhler'in bu önerisi acaba nasıl kanıtlanabilir? Bunu yapmak için aynı çocuğa bir yer değiştirme görevi verelim. Kendisine yine iki bardak gösterelim. Biri 7 santimetrelik çapta olsun, öbürü de 9 santimetrelik olsun. Aynı şekilde misketi büyük olanın altına koyalım. Eğer çocuk yapısalcıların ve davranışçıların dediği gibi değişmeyen bir uyaran özelliği öğrenmişse 7 santimetrelik bardağı seçecektir. Ama eğer bir ilişki öğrenmiş ise daha büyük ilişkisi, o zaman daha büyük olan 9 santimetrelik bardağı seçecektir. Deney sonucu çocuğun büyük bir olasılıkla köhlerin dediği gibi davranacağı ve daha önce hiç deneyim geçirmediği halde 9 santimetrelik bardağı seçeceği beklenebilir. Köhler yer değiştirme deneylerini ilk olarak civcivlerle yapmıştır. Bu civcivlere deney süresince gri'nin çeşitli tonlarındaki kağıtları gagalamayı öğretmiştir. Sonuçta civcivler bir ilişkiye bağlı olarak tepki göstermeye başlamışlardır. Burada onların öğrendikleri ilişki daha koyuluk ilişkisidir. Aynı deney şempanzeler ve çocuklarla da yapılmış ve aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu deneyler bütünün parçalarının algılanan özelliklerini belirlediği yolundaki Gestalt tezinin dramatik gösterileridir. Tabii kuşkusuz her tezin bir de antitezi vardır. Psikoloji tarihinde aşağı yukarı her kurama karşılık bir başka kuram önerilmiştir. Davranışçı Kenneth Spence bu yer değiştirme sonuçlarının uyaran genelleştirilmesi ilkesiyle de açıklanabileceğini savunmuştur. Spence'e göre yer değiştirme davranışı iki uyaran genellemesi öğelerinin cebirsel toplamının bir sonucudur. Bunu açıklamak üzere bir de kuramsal model geliştirmiştir. Bu modelin burada açıklanması olanaksız olmakla beraber köhlerin buna teslim olmadığını belirtmekte yarar vardır. Maymunlarda zeka. Şimdi isterseniz 1. Dünya Savaşı sırasında Tenerife adasında köhler ile birlikte olduğunuzu hayal edin. Sultan isimli bir maymunu bazı deney problemlerini çözmeye çalışırken izlediğinizi düşünün. Köhler sultanın kafesinin dışına bir portakal, kafes içine de iki sopa koymuştur. Fakat bu sopalar tek tek portakala ulaşabilecek uzunlukta değildir. Sultan ilk iş olarak portakalı eliyle almaya çalışır. Daha sonra da sopaları tek tek dener ve başarısız olur. Şimdi başını kaşımaya başlamış ve sanki düşünüyormuş gibi bir görünüme bürünmüştür. Sopaları kafesin bir köşesine atmış ve başka işlerle uğraşmaya başlamıştır. Yalnız zaman zaman yine sopalara doğru gittiğini görebilirsiniz. Bu kez sopaları alıp kafes parmaklıklarında takırdatmaya başlamıştır. Birbirlerine vurup yine portakalı almak için uğraşmaktadır. Görünüşte sanki bu problem onun çözme kapasitesinin çok üstündeymiş gibidir. Sopalarla deneyimlerine devam eder. Onları birbirine çarpar, sektirir ve birleştirmeye çalışır. Sonuçta bunların birleştiğini ve daha uzunca bir sopa oluşturduklarını görür. Arkası portakala dönük olduğu halde yüzüne baktığınızda sanki problemi çözmüş gibi bir ifade içinde olduğunu görürsünüz. Yüz ifadesi düşünceli bir ciddiyetten kaşların kaldırıldığı, gözlerin ışıklandığı bir ifadeye dönüşmüştür. Bu kez daha uzunca olan yeni sopası ile dönüp portakalı kafesin içine çeker.